Ayrım 21.
Sayfa 185. 1688 İngiliz devrimi iktidara burjuvazi ile toprak aristokrasisini ortak edip bir sosyal ve siyasal uzlaşmaya varmışsa nedeni şuydu. Daha önce 17. yüzyılın ilk İngiliz devrimi yalnız mutlak bir monarşinin yerine demokratik olmasa da temsili bir hükümet geçirmek ve baskıcı bir devlet kilisesinin egemenliğine son vermekle kalmamış, kapitalizmin gelişmesi için yolu alabildiğine temizlemişti. Bir tarihçinin deyimiyle bu devrim Orta Çağ'a son noktayı koymuştu. Toprak sahipleri sınıfına mülklerinin mutlak sahipliği sağlanarak feodalitenin son kalıntılarına son verilmişti. Kilisenin, tacın ve kralcıların mallarına el konularak satılmaları, kırsal kesimde geleneksel feodal ilişkileri koparıp attı ve sermaye birikimini hızlandırmıştı. Korporasyonlar her türlü iktisadi önlemlerini yitirmiş, ticaret, maliye ve sanayi tekelleri ortadan kaldırılmıştı. Milli zenginliği en yüksek katına çıkarmada ve ona dünyada yönetici bir rol vermede gerekli daha serbest bir iktisadi gelişmeyi tanıması, dış politikada içinde olmak üzere politikanın millet içinde önemli yeri olanların denetimine geçmesi için eski rejimin devrilmesi gerekiyordu İngiltere'de. Bununla beraber İngiliz devrimi Fransız devriminden çok daha az köktenci oldu. Jaurès'in deyimiyle söylemek gerekirse, İngiliz devrimi sıkı sıkıya burjuva ve tutucu olarak kaldı. Oysa Fransız devrimi iyiden iyiye burjuva ve demokratik oldu. İngiliz devriminin eşitçileri, niveleur olsa da köylülerine hiçbir toprak sahipliği sağlamadı. Dahası İngiliz köylülüğü bir sonraki yüzyılda kaybolup gitti. Bu tutuculuğun nedenlerini İngiliz kapitalizminin tarımsal niteliğinde aramalı. Bu nitelik gentry'yi parçalı bir sınıf haline getirmişti. Öyle ki 1640'tan önce yığınla beyzade, koyun yetiştiriciliğine, kumaş sanayisine ya da maden işletmeciliğine dört elle sarılmıştı. Öte yandan İngiliz devrimi eşitçileriyle daha sonra Locke yoluyla Amerika ve Fransız devrimcilerine taşınacak olan insan hakları üzerine kurulu siyasal kuramların ortaya çıkışına tanık olsa da bu haklarda eşitliği ve evrenselliği ilan etmekten kaçındı yine de. Hem de olanca görkemiyle Fransız devrimi yapacaktır bu ilanı. Amerikan devrimi de İngiliz devrimi gibi ama ondan daha az ölçüde deneyiciliğin arkasından gitti. Doğal hukuka başvursa ve görkemli bildiriler de yayımlamış olsa ne özgürlük ne de eşitlik bir bütün olarak tanınmadı. Siyahiler köle olarak kaldılar ve beyazlar arasında haklarda eşitlik kabul edilse de zenginlik üstüne kurulu sosyal hiyerarşi bundan hiç de etkilenmedi. Doğrudur, Amerika'da demokrasi milletin yönetimi oldu, ancak değirmenin suyu yine de para babalarının cebine aktı. Bütün bunlara karşın İngiliz ve Amerikan devrimleri yine de derin etkilerde bulundular ve saygınlıkları uzun süre sürdü. Onların tutucu siyasal uzlaşmaları, varlıklı sınıfların eşitlikten çok özgürlüğe daha dikkatli olmalarına yol açtı. Oysa Fransız devriminde hemen her şey başka türlü oldu. Fransız devrimi içindeki sınıf mücadelelerinin dramatik niteliği bakımından kendisinden önceki devrimleri gölgede bırakarak burjuva devrimlerinin en çarpıcı olanı olmuşsa neye bağlı bu? Şuna, Fransa'da feodal ayrıcalıklarının üstüne kapanmış soylular her türlü ödünü alabildiğine inatla reddettiler. Buna karşın halk kitleleri de olanca kızgınlıklarıyla baş kaldırdılar. Aristokratik karşı devrim, devrimci burjuvaziyi de eski düzeni belki aynı inatla baştan aşağıya yıkmaya götürdü. Ne var ki bu burjuvazi kendilerine ödün vermesi gereken tarımdaki ve kentlerdeki yığınlarla bağlaşık kurarak başarabildi bunu. Feodalite yıkıldı ve demokrasi kuruldu. Değişikliğin siyasal aracı halk kitlelerine dayanan küçük ve orta burjuvazinin Jacobin diktatörlüğüydü. Bütün bu kitlelerin ülküsü de demokrasiydi. serbestçe çalışan ve alıp veren köylülerin ve bağımsız zanaatçıların, kısacası bağımsız küçük üreticilerin demokrasisi. Böylece Fransız devrimi modern ve çağdaş tarihte kendine özgü yerini aldı. Burjuva devriminin bağrında bir köylü ve halk devrimi vardı ve daha ileriye doğru itiyordu onu. Bu nitelikler Fransız devriminin yankılarının ve çağdaş dünyanın gelişiminde örneklik etmesinin anahtarlarını da verir bize. Kuşkusuz işgal ettikleri Avrupa ülkelerinde Cumhuriyet'in orduları, arkasından da Napolyon'un ordularıdır ki düşüncelerin gücünden çok eski rejimi yerle bir ettiler. Servaja son vererek köylüleri senyörlük ödentilerinden ve kilisenin ondalıklarından kurtararak, başkalarına satılıp aktarılamayan mülkleri dolaşıma sokarak Fransız fethi kapitalizmin gelişmesine açıkça yol açtı. Dahası var. Niteliği gereği fethedici olan aynı kapitalizmin yayılışıyla da yeni ilkeler ve burjuva düzen dünyayı istila etti ve aynı değişiklikleri dayattı her yanda. Milli yapılarındaki çeşitlilik, gelişme hızındaki eşitsizlik doğaldır ki bir ülkeden ötekine yığınla farklılığı getirdi beraberinde. Modern kapitalist toplumun oluşumundaki çeşitlilikler bunların bir tanığı, özellikle üretimin kapitalist yöntemlerine doğru gelişme bir bakıma yukarıdan dayatıldığında geçiş süreci yarı yolda durdu ve eski üretim biçimi yıkılmaktan çok bir bölümüyle kurtarılmış oldu bununla. 19. yüzyıl tarihi bu uzlaşma yolunun pek parlak örnekleriyle doludur. Böylesi bir karşılaştırmada Fransız devriminin yenilmez niteliği daha da açık olarak belli ediyor kendini. Avrupa'nın 19. yüzyılda gördüğü milli birlik hareketlerine birçok noktadan burjuva devrimleri olarak bakılmalıdır. Gerçekten İtalya'da uyanış, risorgimento ya da Alman Birliği hareketlerinde milli etkenin önemi ne olursa olsun, içerideki iktisadi gelişme aynı amaç doğrultusunda olmasaydı, milli güçler modern bir toplum ve siyasal birliği olan bir devlet yaratmayı başaramazlardı. Tarihsel çözümlemede rastlanan bütün güçler ve onların doğurduğu yığınla bulanıklık şuradan ileri geliyor. Bu hareketler Fransız devriminden farklı olarak karma nitelikte, yani hem milli hem sosyal türde devrimlerdir. Gramsci'nin hapishanedeyken yaptığı çalışma taslakları arasında şöyle bir konu da var. Risorgimento'da Jacobenizmin yokluğu. Özellikle Jacobenizmi devrimci burjuvazi ile köylü kitlelerinin bağlaşıklığı olarak niteleyen Gramsci, buradan kalkarak şunun altını çiziyordu. Risorgimento, burjuva devrimi, Fransız devriminin Jacobenler sayesinde kazandığı kadarıyla köklü bir devrim olamadı. Bununla her iki hareketin iktisadi ve sosyal içeriği sorununu da gündeme getirmiş oluyordu Gramsci. Risorgimento, halk ve özellikle köylü devrimi yanını kendi deyimiyle eksik bıraktığı ölçüde Fransız devriminin örneklik ettiği klasik türde burjuva devriminden de uzaklaşmış oluyordu. İtalyan burjuvazisi birliğin gerçekleştirilmesi döneminde köylülükle devrimci bir bağlaşıklık kurmayı reddetmişti. Bir uzlaşma arkadan feodal aristokrasi ile kapitalist burjuvazi arasında oldu. Bu uzlaşmanın kaynağını ise bir yarım yüzyıl önce tarım sorununa getirilmiş çözümlerde aramalı. İtalyan Birliği'nden çok önce 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyıl başlarında, özellikle de Fransız işgali döneminde, kimi reformlarla bölgelere göre farklı biçimlerde de olsa senyörlük rejimi ortadan kaldırılmıştı. Ancak modern İtalyan toplumunda aristokratik nitelikte büyük bir toprak mülkiyeti varlığını sürdürüyordu yine de. Devrimin arkasından Fransız köylüsü kesinlikle ayrışıp bölünürken, İtalyan köylü kitlesi toprağa bağlı tarım emekçisi ya da geleneksel ortakçı durumundaydı hala. Böylece eski bağımlılık ilişkileri sürdü. Fransa'da devrimci burjuvazi feodaliteye karşı mücadelede sonuna değin köylüleri desteklemiş ve bu düzen ortadan kaldırılıncaya değin de sürdürmüştü bu bağlaşıklığı. İtalya'da ise köylü kitlelerin karşısında toprak aristokrasisi ile kapitalist burjuvazinin bloku kuruldu. İtalyan Birliği, büyük mülk sahipleri ile yüksek burjuvazinin aristokratik yapıdaki bir toprak mülkiyeti temeli üzerine kurdukları oligarşik sisteme köylü yığınların bağımlılığını sürdürdü. Bu birliğin ustaları ılımlı liberallerle söz konusu çıkarları simgeleştiren Cavour için Fransa'nın izlediği devrimci yolu izlemek mümkün olamazdı. Çünkü köylü kitlelerinin başkaldırısı onların siyasal egemenliklerini tehlikeye düşürebilirdi. İtalyan kapitalizminin oluşumunda önemli sonuçları oldu bunun. İtalya'da Fransa'dan farklı olarak pazar için üretim yapan bir özgür ve bağımsız mülkiyet sahipleri tabakası genişliğine doğamadı. Ürün olarak rant sürdü ve üretimin pazara ve ticari kazanca bağımlılığı devam etti. Böylece kapitalizme geçişte İtalyan yolu kendi niteliklerini edindi. Sanayi sermayesinin ticaret sermayesine bağımlılığını sürdüren ve tekelci eğilimler taşıyan oligarşik bir kapitalizme varan bir uzlaşmacı yoldu bu. Benzer bir süreç farklı görünümler altında Alman Birliği'nin kuruluşuna da damgasını vurdu. Avrupa dışından bir örnek vermek gerekirse Meiji devrimi de Japonya için kapitalist bir toplumun oluşumunda çıkış noktası ve bu bakımdan da Fransız devriminin ana doğrultusunda yer alıyor. Gerçekten 1867'de başlayan bu gelişme bir dizi karışıklık yıllarından sonra eski feodal rejimin çözülüşü, devletin modernleşmesiyle sonuçlandı. İçerideki iktisadi gelişim aynı sonuca yönelmeseydi, dış güçler Japon toplumunu modernleştiremezlerdi. Bir başka deyişle kapitalist üretim sistemi Japon feodal ekonomisinde palazlanma halindeydi. Meiji devriminin özelliği iç gelişme ile dış baskıların birbirine değindiği bir noktada oluşudur özellikle. Bu tarihsel süreci anlayabilmek için önce Tokugawa feodalitesinin ve onun 18. yüzyıldan beri yaşadığı yapısal bunalımın niteliğini bilmek gerekiyor kuşkusuz. Devrimin eşiğinde senyörlük güçleri ve çalışmayıp rantını ürün olarak alan büyük köylü mülk sahipleriyle Jinushi, bağlaşıklık kurmuş büyük tacir ve para babalarının tekelci sistemine karşı köylülerin, özellikle de orta köylülerin, küçük ve orta imalatçıların muhalefeti, gitgide daha büyük bir dirilikle kendini belli ediyordu. Birleşik Devletler'in ve Avrupa'nın baskısı altında ülkenin açılışı, gelişimi hızlandırdı. Ancak bir burjuva devrimi için gerekli olan iktisadi ve sosyal iç koşulları bağımsız ve yeterince olgunlaştırabilecek kadar zamanda yoktu orada. Senyörlük rejiminin ortadan kaldırılışı bir uzlaşma sonucu oldu. Feodal haklara Fransız devrimindekinin tersine tazminat ödeyerek son verildi. Bunun yükü de para olarak ödenecek yeni toprak vergilerine tabi köylülerin sırtına yıkıldı sonuçta. Mülkiyet sahibi köylüler, Hon Byakusho, feodal bağımlılıktan kurtuldular. Ancak ürün olarak ödenen eski senyörlük ödentilerine benzeyen yeni vergilere tabi kılındılar. Öte yandan Fransız köylüleri milli emlakın satışından toprak edindikleri halde onlara böyle bir fırsat hiçbir zaman verilmedi. Japonya'da kırsal kesimde ne gezinti arabası olan çiftçiler görüldü ne de kulak türünden hali vakti yerinde köylüler. Asıl köylü kitlelere gelince tarım gündelikçileri Mizunomi ile küçük çiftlik kiracılarının Kosaku, kurtuluşları bir yerde sonuçsuz kaldı. Büyük toprak sahipleri Jinushi, toprak reformu sayesinde topraklarının gerçek sahipleri olunca doğrudan çiftçiler Kosaku, kurtulmak şöyle dursun, Jinushi'lere ürün olarak yıllık rantı ödemeyi sürdürdüler. Böylece geleneksel bağımlılık ilişkileri ve Kosakuların artık emeğinin sömürüsü, devletin güvencesi altında ve onun baskı araçlarına dayanarak sürdü. Sonuç olarak Meiji devriminin kurtardığı mülkiyet sahibi köylülere çalışanlar, Batı Avrupa'da feodal toprak mülkiyetinin çözülüşünden doğan özgür ve bağımsız toprak sahibi köylülere benzetilemezler. Japonya'da ne İngiltere'de olduğu gibi yeomanry, ne Fransa'da olduğu gibi orta köylü, ne Prusya'da olduğu gibi yünker görüldü. Japon köylüleri ayrıcalıklı büyük burjuvazi ile yarı feodal türde toprak sahiplerinin, jinushi, oligarşik sistemine bağımlı kaldı. Yeni kapitalist toplum feodal üretim ilişkilerinin esasını korudu. Meiji devriminin mutlakiyetçi ve oligarşik bir monarşiye varmış olması böyle açıklanabilir. Mutlakiyetçi devleti yıkıp demokratik bir burjuva toplumunun kuruluşuna yol açan Fransız devriminden farklı bir oluşumdur bu. Modern kapitalizmin gelişmesine karşın bu kalıntılar 1945'teki toprak reformuna değin sürdü. Bu reformsa yüzyıllarca feodal yükümlülükler altında ezilmiş Japon köylülerinin kurtarılması görevini üstlenmişti açıkça. Bu bile bir yazarın dediği gibi Meiji devriminin ve onun tarımdaki reformlarının feodal iktisadi ve sosyal ilişkilerin ortadan kaldırılmasında burjuva devriminin tarihsel görevini yerine getiremediğini gösteriyor. Bitirirken, Fransız devrimi kökenleri bakımından bir ulusun tarihinin ürünü, doğurduğu sonuçlarsa hem Fransa çapında hem de insanlık çapında. Ulusal bir o kadar da evrensel bir olay. Tıpkı 1917 Ekim devrimi gibi. Devrim Fransa'nın tarihinde aristokrasinin egemenliğine son vererek krallığın o pek uzun tarihini kapar ve burjuvaziyi siyasal iktidara getirir. Böylece Fransa'nın modern tarihini açarken geçmişteki bir gelişmeyi de taçlandırmış olur. Çünkü feodal dünyanın bağrında doğan bu sınıfın, yani burjuvazinin palazlanışı, o uzun gelişmenin egemen çizgilerinden biriydi. Devrimin Fransa için getirdikleri pek açık. Klasik burjuva devrimi olarak feodaliteyi kesinlikle ortadan kaldırıp, kapitalizme, onun toplumuna kapıları ardına değin açar. Bunun yanı sıra devrim Fransa'nın tarihinde liberal demokrasinin de çıkış noktasıdır. Devletin ve toplumun burjuva anlamda da olsa akla uygun hale getirilmesi 1789'la başlıyor Fransa'da. Haklarda eşitlik girişim özgürlüğünü ilan ederken vergiden adaleti aramaya değin hemen her konuda uygulanmaya çalışılır bu ilke ve bir tarihte genel oyu da getirir beraberinde. Devletle kiliseyi birbirinden ayırmak, başta eğitim olmak üzere laikliğe gitmek, bu aklileştirmenin en güzel örnekleri arasındadır. Çağdaş Fransa'nın doğuşu gerçekten devrimle başlar. Batı'da çok daha önceden sahneye çıkmış bir gelişmeyi ani değişikliklerle hızlandıran Fransız devrimi, Fransa sınırları dışında da coşkulu umutlar uyandırdı. Ancak bunu yaparken geleceklerinden korkan kralların ve aristokratların korkunç tepkilerine de yol açtı. Böylece 1789'dan 1815'e değin Avrupa ülkelerinin tarih ve kültürleri geniş ölçüde bu büyük olayın çevresinde döner. Bu ülkelere devrimin ilkelerini, devrimin bir askeri olarak Napolyon'un orduları taşıyacaktır. Onun düşlediği kıta imparatorluğundan geriye hiçbir şey kalmaz gerçi. Ancak gittiği her yerde anını yakaladığında eski rejimin üstüne yürür, yok eder. Öte yandan millice hareketlerin uyanışı devrimin ideolojisinden esinlenirken Napolyon efsanesinin de omuz verdiği bir romantik heyecan devrimdeki halk başkaldırılarının ve özgürlük savaşlarının anılarına yaslanır. Fransız devriminin evrenselliğinin bir yanı bu. Bir başka yanı da şu. İyice biliyoruz ki burjuvazinin yükselişi hemen bütün Batı tarihinde görülen bir olay. Bu bakımdan burjuvazinin yararlandığı ilk devrim de Fransız devrimi olmadı. Ondan önce iki devrim, 17. yüzyıldaki İngiliz devrimi ile 18. yüzyılın sonlarındaki Birleşik Devletler devrimi aynı gelişmede yerlerini alıyorlar. Ancak farklılıklar da var aralarında. İngiltere'de 17. yüzyıldaki devrimlerden sonra soylularla burjuvalar iktidarı kralla paylaşmak amacıyla uzlaştılar. Birleşik Devletler'de o krala da yer verilmedi. Fransa'da ise aristokrasinin inadı yüzünden böyle bir uzlaşma olmadı. Haklarda eşitliğin havariliğini burjuvazi üstlendi tek başına. Halk kitlelerini de yanına alınca eski rejim birden çöktü. Aristokrasi yalnız ayrıcalıklarını yitirmekle kalmadı, varlığından oldu, giderek sosyal otoritesini kaybetti. Ancak haklarda eşitlik ilkesini köylü ve kentli emekçi yığınlar burjuvaziye de çevirince burjuva düzen iki kez aşılmış oldu. Biri 1793-1794'te Jacobenlerin iktidarı, öteki de Babeuf hareketiyle. Başarısı uzun sürmese de bu çıkışların sonraki devrimci düşünce ve eylemlere büyük bir miras kalacaktır bunlardan. Gerçekten devrim gelecek kuşaklar için başta 1793'teki olayların da sezinletebileceği gibi yeni bir uyuşmazlığın tohumunu taşıyordu bağrında. Soylulara haklarda eşitliği dayatan ve aynı anda iktisadi özgürlüğü ilan edip kapitalizme kapıları ardına değin açan Fransız burjuvazisi bir düşünce hareketini ve sosyal değişikliği de hazırlıyordu. Bu zıttını da doğuracak ve tarihin diyalektik yürüyüşü içinde yeni bir devre damgasını vuracaktır. 19. yüzyıl sanayi devriminin sonucu olarak proletarya ile beraber onun ideolojisinin de tarihin sahnesine çıktığı bir yüzyıl. İlk ütopyacı sosyalistlerin arkasından Marx Engels'in Komünist Parti bildirisi 1848 tarihlidir. İşte Fransız devrimi genel burjuva niteliğinin yanı sıra Jacobenizm, öfkeliler ve Babeuf hareketinden kalkarak ileride bir bütün haline gelecek olan proletarya ideolojisinin de temel taşlarının atıldığı bir olay. Nitekim sonradan geliştirilecek olan proletarya diktatoryası kavramının gerçek özgürlük biçimsel özgürlük ayrımının ilk tohumları Fransız devrimi sırasında atılmıştır. Bu bakımdan Fransız devrimini iyi bilmeden bir 1830'u, bir 1848'i, bir 1871 Paris Komününü kavrayamayız. 1917 Ekim devrimini de elbette. Ta Rousseau'dan başlayıp Marx'a uzanan anlamlı bir çizgi var. Özetle Fransız devrimi ortaya çıktığı yıllarla sınırlı bir olay değil. Sonraki yıllara da taşıyor etkilerini ve bütün bir çağdaş tarihi kaplıyor. Gerçekten ulusal ama o oranda da evrensel bir olay. Tarihi içinde taşıdığı özelliğini göz ardı etme girişimlerinin yanı sıra bugün bile düşmanlarının bulunmasının altında yatan bu kuşkusuz. Anısı bugün de ürpertiyor insanları. Tek başına bu anı bile devrimcidir. Napolyon yıllar önce devrim bitti demişti. Kendisi yaşarken de görmüştü ki bitmemişti devrim. Ondan sonra da sürdü. Fransız devriminin sloganı şuydu: özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik düşmanlarının hala kol gezdiği dünyamızda, bugünkü sloganımız da bu değil mi bir bakıma? Devrim bitmedi, sürüyor, sürecek. Eklenti. Bernard Lewis, Fransız devriminin Türkiye'deki yankıları. Düşüncelerin aktarılması üstüne birkaç not. Dipnot. Bu yazı İngilizcesinden çevrilerek şu eserde yayımlanmıştır. Bernard Lewis, Le Retour de l'Islam, Edition Gallimard, Paris, 1985, sayfa 67-98. Türkçe'ye oradan çevrilmiştir. Çevirenin notu.